Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Sağlıcakla köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Mevsim geçişlerinde mide şikayetleri artıyor. Midevi rahatsızlıklarda, hazımsızlıkta, bulantı gibi durumlarda hangi bitkilerden faydalanabiliriz? Mide bağırsak rahatsızlıklarında gaz giderici bitkileri Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın'la konuşacağız. İkinci bölümümüzde Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızın diğer ucunda olacak. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı programında istihdam ve çalışma hayatı başlığında yer alan politika ve tedbirleri konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Küçücük yüreğimde ben sana ne aşklar büyüttüm. Kimseye görünmeden ağlarken sana hiç gücenmedim. Bir kere ah etmedim, bir mutlu son borçlusun. Elini uzat bana, yazalım bir aşk bize. Bir ömür boyu sürsün hiç bitmesin. Hayat bize gülsün hiç küsmesin. Masal gibi olsun, yazılsın aklıma, kalbime dokunsun. Ne olursun ömür boyu sürsün hiç bitmesin. Kader bize gülsün hiç küsmesin. Yemin gibi olsun, yazılsın alnıma, yüzümden okunsun. Küçücük yüreğimde ben sana ne aşklar büyüttüm. Kimseye görünmeden ağlarken sana hiç gücenmedim. Bir kere ah etmedim, bir mutlusun, borçlusun. Elini uzat bana, yazalım bir aşk bize. Bir ömür boyu sürsün, hiç bitmesin. Hayat bize gülsün, hiç küsmesin. Masal gibi olsun, yazılsın aklıma, kalbime dokunsun. Ne olursun, ömür boyu sürsün, hiç bitmesin. Kader bize gülsün, hiç küsmesin. Yemin gibi olsun, yazılsın alnıma, yüzümden okunsun. Yemin gibi olsun, yazılsın alnıma, yüzümden okunsun.
Sağlıcakla.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Sağlıcakla köşemizde telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Mevsim geçişlerinde malum hepimizde farklı farklı olumsuz belirtiler gözükebiliyor. Kimimiz mide sıkıntısı çekiyor, kimimiz üst solunum yolu enfeksiyonları sıkıntısı çekiyor. Biz bugün bu mevsim geçişlerinde olan özellikle mide şikayetlerimizi nasıl dindirebileceğimize ilişkin sizden detaylı bilgi almak istiyoruz. Değerli hocam, ne yapabiliriz, hangi bitkileri kullanabiliriz, o gaz sancılarından nasıl kurtulabiliriz?
Peki. Şimdi mevsim geçişlerinde hazımsızlık, gaz, bazen hatta bulantı sıklıkla görülebiliyor. Birçoğumuzda görülebiliyor ama tabii ki bu şikayetlerin altında yatan acaba ciddi bir problem var mı diye bunun
önce bir araştırılması
lazım öncelikle. Ve bu şikayetler devam ediyor mu, ne kadar şiddetli, bunu araştırmak lazım. Ama ondan sonra eğer çok şiddetli değil ama bizim günlük hayatımız rahatsız edecek boyutta olduğu zaman başvurabileceğimiz, kendi kendimize yapabileceğimiz bazı çözümler var. Mesela diyelim ki hazımsızlık gibi bir şikayetimiz var. O zaman ada çayı mesela çok kullanılabilir. Yani günde 3 kez ada çayını taze olarak hazırlayıp kullanabilirsiniz.
Hocam veya... nasıl hazırlayacağız demlememi? O yöntemi de anlatır mısınız?
Tabii ki. Çaylar aslında şöyle, eğer yaprakları veya çiçekleri kullanılıyorsa, yani böyle daha nazik materyallerse kullandığımız kısmı, mesela kökü değil, kabuğu değil, eğer yaprağıysa, çiçeğiyse, eğer farklı bir şey söylenmediyse çoğunlukla demleme usulüyle hazırlamak uygundur. Demleme usulü de nasıl? Zaten bizim hani siyah çayı hazırladığımız tekniğin aslında aynısı. Ama ne yapıyoruz? Çayı bu kullandığımız kısmını, bitkinin kullandığımız kısmını bir kupaya koyduktan sonra üzerine işte 150 mililitre kadar kaynar su koyup bir 10 dakika demliyoruz. Üzerine kapağını çoğunlukla kapatmayı istiyoruz ki, çünkü birçok bu bitkilerin içinde de aslında uçucu yağlar da var.
Evet.
Onlar da içinde kalsınlar diye kapatıyoruz, demliyoruz. Ondan sonra soğuduktan sonra tabii ki içebileceğimiz sıcaklığa geldiği zaman da süzerek içebiliyoruz.
Hocam demleme peki kaynatma o zaman yanlış değil mi? Bazen çünkü çok kaynatma yoluna da gidiyoruz. Hani ne olacak, işte 3-5 dakika kaynatayım, aroması daha iyi çıksın falan diye düşünüyoruz. O doğru mu?
Şöyle, şimdi kaynatma usulüyle hazırlanan çaylar daha farklı. Veya çayları eğer demleme usulü hazırladığımız zaman kullanacağımız çay miktarıyla kaynatarak yaptığımız zamanki çay miktarı birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Veya işte ıhlamurda olduğu gibi bazı maddeler değişebiliyor kaynatıldığı zaman. Çünkü çayların içindeki, bitkilerin içindeki bütün maddeler aslında kaynatmaya dayanıklı değil. Bazıları bozuluyor. Onu istemediğimiz için zaten demleme usulünü yapıyoruz.
Hocam çok önemli bir noktaya gerçekten değindiniz. Özellikle biz ıhlamuru hep kaynatırız. Hani ben de öyle yaparım. Bilmiyorum dinleyicilerimiz demleme usulünü daha mı tercih ediyorlar ama ben açıkçası çok detaylı bilemediğim için hep annelerimizden, anneanne babaannelerimizden öyle gördük. Hep kaynatırdık, böyle fokur fokur kaynar. Hatta üzerine su alırız, rengi biraz daha koyularsın. Evet. Daha lezzeti çıksın diye.
Çok hoşumuza gider.
Kokusunu da severiz.
Evet, ama işin aslı demleme usulüyle hazırlamak gerekiyor ıhlamuru. Çünkü biz içindeki o maddelerin farklı şeylere dönüşmesini istemiyoruz.
Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz hocam bu değerli bilgi için. Peki bir süresi var mı o demlemenin? Örneğin kaç dakika durması gerekir veya kaç dakikadan fazla durursa zarar verebilir ya da vermez?
Zarar verme, hani çay olarak kullandığımız bitkiler zaten zarar verebilecek tipte kimyasalları içeren bitkiler asla olmamalı. Hani biz daha önceki programlarda aslında bahsetmiştik ama bunu belki tekrarlamakta fayda var. Biz bitkileri 3 ana gruba ayırıyoruz. Böyle çok etkili olan bitkiler, orta etkililer ve zayıf etkililer diye. Aslında bu çayı yapılan bitkiler hep zayıf etkili olanlar. Çünkü dozaj aralığı daha geniş. Daha güvenilir şekilde kullanma ihtimalimiz daha yüksek. Ama o çok etkili olan bitkilerin mesela hiçbir şekilde çayının yapılmaması gerek. Asla, çünkü onlarda işte zehirlenmeler olabilir, terapötik aralığı çok çok çok küçük, bizim onu hesaplamamıza olanak yok. O yüzden hiçbir şekilde onları ister dekoksiyon ister maserasyon gibi farklı yöntemlerle de olsa, demlemeyle de olsa hiçbir şekilde çayını hazırlamıyoruz. Bir de orta etkili olan bitkilerimiz var ki orta etkilileri bazen bu zayıf etkililerle birlikte kullanabiliyoruz etkiyi artırmak için, ama onlar da daha nadiren ve de daha düşük oranlarda çoğunlukla kullanıyoruz.
O zaman demleme için kaç dakikayı önerirsiniz? Örneğin ada çayından, mide için ada çayından bahsettik. Kaç dakika önerirsiniz?
10-15 dakika. Evet. 10-15 dakika beklenmesi yeterli.
Bir de bazen şunu da yapıyoruz. 10-15 dakika bekledik, demini aldı ve işte bir bardak hazırlamıştık. O bir bardağı içtik, aynı bitkinin üzerine tekrar sıcak su döküp aynı bitkide hani bir kez daha kullanabileceğimizi düşündüğümüz zaman da oluyor. Bu yanlış mı?
Şöyle, aslında hiçbir zarar yok. Ama tabii ki ilk seferde daha çok o bize fayda verecek maddeler ilk seferde daha çok geçecektir. Ama ikincisini içmenizin de size herhangi bir zararı olmaz.
Zararı yok ama etkisi az diyorsunuz,
etkisi
öyle mi?
Etkisi daha az olur. Etkisi daha az olur. Evet.
O zaman ama mideye geri dönecek olursak, mide rahatsızlıklarımız için ilk olarak ada çayından bahsettik.
Ada
sonra
çayı dedim, hazımsızlıkta kullanabileceğimiz. Biberiye çayı yapılabilir ama biberiye çayı yapılırken mesela işte safra kanalı veya safra kesesi problemi varsa kişinin, işte safra kesesi taşları var ise mesela sakıncalı olabilir. O yüzden biberiye biz gıda olarak kullanıyoruz ama çayını içerken de yine dikkat etmemiz gerekir. Rezene meyvesi, dereotu meyvesi, bunlar kullanılabilir. Bunlar hep günde 2-3 kez taze hazırlanıp kullanılabilecek çaylar.
Bunların da yine yöntemini anlatır mısınız? Yine demleme usulü müdür?
Evet. Evet, bunlar hep demleme usulü olanlar. Fesleğen yine günde 2-3 kez aynı şekilde kullanılabilir hazımsızlıkta. Bir de bazı bitkileri ne kadar süre kullanacağımız da önemli. Evet. Mesela işte rezene çok kullandığımız bir çay ama işte yetişkinlerin 2 haftadan daha uzun süre kullanması çok önerilmiyor.
Bu her gün kullanım için değil mi?
Evet. Tabii ki düzenli olarak eğer biz günde 3 kez bu çayı tüketiyorsak, yok zaten sadece bir hafif bir hazımsızlık şikayetim oldu, bugün kullandım, yarın kullandım, ondan sonra
bıraktım
sonra birkaç gün sonra bir kez daha rahatsız oldum, kullandım, öyle bir durumda değil. Ama düzenli olarak kullanılırsa kullandığımız süreye dikkat etmemiz lazım.
Peki zaten, neden 15 gün sonra kullanamıyoruz, ne gibi bir zararı oluyor vücudumuza?
Rezene de şimdi içindeki anetol olabilir. Onun içinde o bazı işte olumsuzluklara sebep olabilir. Ona dikkat etmemiz lazım.
Hmm.
Mesela işte bazı bileşikler, bu bizim gıda olarak kullandığımız bitkiler de olsa, bazı bileşikler işte biraz daha hassasiyet yaratabiliyor bazı kişilerde. Yani o yüzden
alerjik reaksiyon gibi mi?
Alerjik reaksiyon da olabilir. Veya işte birazcık daha toksik etkiler de olabilir.
Hı hı.
Mutlaka bunlara dikkat etmemiz lazım.
Adaçay için de aynı şey geçerli mi?
Adaçayında aslında farklı bir konu var. Adaçayında tuyon içermemesi gerekiyor. Daha doğrusu tuyonu belirli bir miktardan daha fazla içeren bir adaçayının olmaması gerekiyor. Ama bunlar da zaten aslında hani Türkiye'dekilerde çok yüksek oranda tuyon yok. Ama hani bazen yüksek oranda da olabilir diye birazcık dikkatli olmak lazım. O sebeple adaçayına biraz dikkatli yaklaşılıyor.
Evet,
çünkü işte nörotoksik etkileri olabilecek bir moleküldür tuyon. Onun da miktarına dikkat etmek lazım.
Bu da yine o zaman tıpkı rezene gibi yine 15 günlük süre bittikten sonra bırakmak gerekiyor, öyle mi?
Aslında şöyle, bu mide rahatsızlıklarında bunlar hep akut rahatsızlıklarda kullanılan çaylar. Eğer zaten 2 hafta boyunca
ağrı devam
ediyorsanız, devam ediyorsa veya belirtilerde artma varsa mutlaka hemen
lazım.
Bir doktora başvurmak lazım. Aslında bu bütün tıbbi çaylarda geçerli bir şey. Çünkü o kadar uzun süre o rahatsızlığın kalması altında belki de farklı bir problem olabileceğini gösteriyor. O yüzden mutlaka 2 hafta, bazılarında daha kısa süre, mesela bulantı gibi çok ciddi bir şey varsa o zaman 2-3 gün içinde aslında hekime başvurmak gerekebilir, eğer şiddetli bir bulantı halindeyse.
Buyurun hocam, sözünüzü kestim.
Hani bulantı diye söyleyince mesela işte bir bu gebelik bulantısı olabilir. Veya işte kullandığı bazı ilaçlara dayalı bir bulantı olabilir. Eğer hani bu şekilde olduğu zaman sebebi belli olduğu için birazcık daha içimiz rahat olabilir. Ama sebebini bilmiyorsak bunu araştırmakta her zaman fayda var.
Evet değerli hocam, çok haklısınız. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi İşte fesleğen dedik, adaçayı dedik, rezene dedik. Diyelim sabah adaçayı içtim, öğlen rezene içtim, akşam fesleğen içtim. Ertesi gün yine aynı şekilde devam ettim. Hani böyle bir şey mümkün mü ya da gerekli mi ya da yapılmalı mı?
Yapılmalı diye söyleyemem ama aslında bunların karışım olarak kullanıldığı çaylar da var. Tıbbi çaylar da var. Öyle o şekilde hazırlanan çay reçeteleri var aslında. Hani karışım olarak... o karışımı işte günde 3 kez kullanabilirsiniz. Ama bu bitkilerin içinde birbirine benzer maddeler var, tamam, ama birbirinden farklı olan maddeler de var. Ve biz bunlardan etki bekliyorsak, eğer sadece o an rahatlatması yeterli değil, işte biz hazımsızlık şikayetini işte 3 gün ben bu şeyi kullanacağım, tıbbi çayı kullanacağım, bu bitkileri kullanacağım, ondan sonra kendimi gözleyeceğim diyorsak tabii ki aynısını kullanmak bana daha mantıklı geliyor. Ama hiçbir zararı var mıdır? Bence zararı yok.
Evet. Mide rahatsızlıklarıyla o zaman devam edelim hocam. Benim bir de aklıma en çok reflü gelir. Hani herkeste bir reflü vardır değil mi? Ya normalde akut olarak sizin ifade ettiğiniz gibi gerçekleşir. Böyle çok baharatlı, çok işte acı yediğimizde o reflü olabilir. Ama bazen de gerçekten reflü şikayeti olan, yani hastalık olarak reflü şikayeti olan kişiler var. Onlara bitki önerir misiniz?
Şimdi aslında reflü için önerebileceğim öyle şey bitki, mesela gastritte falan kullanılan bazı bitkiler var.
Hı hı.
Ama reflü için çok rahat bir şey söyleyemeyeceğim. Belki içinde müsilaj olduğu için biraz ıhlamur gibi bitkiler rahatlatabilir. Ama reflü için aklıma öyle bir çay gelmedi işin aslı.
Evet.
Ama reflüde ne olabilir? Birazcık daha sakinleştirici çay belki olabilir. Belki spazm çözücü çaylar var. Mesela papatya çayı gibi. Hı hı. Belki onların yardımı olabilir. Ama hani reflü için
biz yine ada çayı ıhlamur papatya her zaman
gelmiyor şu an.
Evet hocam, zaten hani bitki deyince genelde böyle ilk akla gelenler hep sizin o saydığınız isimler aslında. Ada çayı, ıhlamur, rezene, papatya, bunlar tarçın. Bizim böyle şey gibi, hani evimizin kenarında böyle ecza dolabı evet. gibi her an elimizin evet. altında bulunan ve rahatlıkla demleme yapabileceğimiz çaylar. Bence evet. eğer mideye iyi geliyorsa belki bu tür şikayetler için de iyi gelebilir. Aslında denenmesi gerekebilir. Peki hazımsızlık için başka önerebileceğiniz bu tür içecekler, bitkiler var mı?
Hazımsızlığa kişniş meyvesi de, kişniş de kullanılabilir. Hı hı. Bunun dışında işte hazımsızlıkla birlikte bir de şişkinlik şikayeti de çok
evet,
oluyor.
Evet, o gerçekten yani, çok fazla. Böyle özellikle çok fazla yemek yendiğinde, değil mi? Hani sürekli gerçekleşen bir şey değil ama bazen çok aşırı yemek yeriz ya da fark etmeyiz ne kadar yediğimizi. Böyle bir şişkinlik olur, bir gaz birikimi olur sanki. Evet. Onu nasıl atacağız? Evet.
Bu aslında hani hazımsızlıkta saydığım çayların çoğu, yine dereotu, fesleğen, kişniş, rezene, bunlar hep gazda da yine faydaları var ama bir kimyon kullanılabilir. Hı hı. Kimyonun yine çayı hazırlanabilir. Onun dışında gaz ve şişkinlikte işte Roman papatyası dediğimiz Anthemis nobilis gaz ve şişkinlikte işe yarar. Tıbbi papatyayı da aynı amaçla yine kullanabiliriz. Hı hı. Ama burada da yine karıştırmamız gerekiyor. Roman papatyasıyla tıbbi papatyayı, tıbbi papatyayla ikisini de aslında gaz ve şişkinlikte kullanabiliriz ama papatyanın diğer işte spazm çözmesi, anti-enflamatuar etkisi nedeniyle bazen üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili olması, onlar hep tıbbi papatyanın özellikleri, Roman papatyasının özellikleri değil. Hı hı. Zencefil ve zerdeçal aslında gaz söktürücü olarak yine işe yarar. Zaten zencefil şöyle bulantıda da çok önemli bir bitki zencefil. Bulantıda, bu araba tutmasında, bazen bu gebelik bulantılarında yine zencefil kullanılıyor olabilir. Yalnız zencefille ilgili mesela kadınlarda daha çok bulantı yaygın olduğu için, hı hı. aslında zencefille ilgili çalışmalarda da hep bir taraftan kadınlarda daha etkili olduğu son dönemki çalışmalarda ayrıca belirtiliyor. Hı hı. Zerdeçal da yine hem gaz söktürücü hem de bir taraftan aslında iştah açıcı. İştah açıcı olarak da yine kullanılan bazı bitkiler var. Bunlar da bir taraftan aslında bizim mide rahatsızlıklarımızda, hani biz çoğunlukla işte diyet için şeyleri konuşuyoruz ama diyet için, acaba işte zayıflamak için, daha az yemek için, iştahımızı kapatmak için neler lazım diye çoğunlukla konuşuyoruz.
Evet. Öğrenmeyi en çok istediğimiz hocam.
Evet. Ama işin aslı, hani birçok kişi de iştahsızlıktan şikayet ediyor. O yüzden işte haşici olarak kullanılan da birçok bitkiler var. Hı hı. İşte yine zerdeçal, onu örnek verebiliriz. Veya sarı gentian diye, sarı afat diye. Hani bu aslında acı bir bitki. Bu gentian bitkisinin kökleri bu amaçla kullanılıyor. İşte haşici olan bitkileri kullanırken de şuna dikkat etmek lazım. Eğer kişinin bir ülseri varsa, hani gastrit gibi bir şikayeti varsa, ülseri varsa, o zaman bu iştah açıcı bitkileri kullanmaması lazım. Çünkü bunlar zaten bütün bu salgıları yoğun bir şekilde artırıyorlar. Evet. O yüzden orada da dikkatli olmak gerekiyor.
Hocam, ne kadar inceleyip sık dokumak gerekiyor. Gerçekten hani bitki deyip geçiyoruz bazen, ama ne olacak işte şunu da demliği vereyim hemen iyi gelir diye geçiyoruz, ama siz o kadar böyle ince ince anlatıyorsunuz ki çok çok teşekkür ediyoruz. Çok derin, engin bilgiler alıyoruz sizden. Şimdi bir de kimyondan bahsettik, işte birkaç bitkiden daha bahsettik. Evimizde daha çok bu tür bitkiler bitki olarak değil de hani toz olarak bulunuyor. Baharat toz olarak kullanmakta bir sakınca var mı?
Yok, zaten hani çay olarak kullanırken de bunların kurutulmuş, toz edilmiş halde olmasını istiyoruz biz.
Yani ama direkt bitkiye olan atmak yerine toz haline gelmiş olarak mı demleyelim?
Evet.
Peki yemeklere katmak bir fikir olabilir mi? Örneğin çorbamıza veya yediğimiz yemeğe şöyle bir tutam serpmek.
Tabii ki. Mesela zaten işte zencefili, zerdeçalı biz öyle kullanıyoruz. Hani çok bizim işte mutfağımızda aslında zerdeçal kullanılmasa da artık daha yoğun bir şekilde girmeye başladı. Evet. Çünkü işte bir sürü kaynaktan, medyadan veya işte yazılı medyadan, görsel medyadan, birçok yerden işte zerdeçalla ilgili olumlu şeyler duyuyoruz. Öyle olduktan sonra bir bak, birçok kişi zerdeçalı daha yoğun tüketmeye başladı. Aslında Hint mutfağında, işte Pakistan, Hint, o bölgelerde çok fazla kullanılan bir baharat. Hani bizde daha az kullanılıyordu. Ama hani yoğun bir şekilde kullanılıyor şu anda. Bunlar tabii ki gıda olarak da kullanılır. Mesela zaten zencefil dedim ki, ben bulantı için dedim kullanılışı var zencefilin ve bulantı için kullanılışı aslında zaten onun toz edilmiş drok halinde kullanılıyor.
Böyle bazen özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında işte balın üzerine zencefil dökün, yutun, işte yiyin derler. Demek ki aslında ne kadar faydalı, aynı zamanda hem üst solunum yolu enfeksiyonlarına hem de mideye çok büyük faydaları var. Bunu da sizden öğrenmiş olduk hocam. Peki bazen de şöyle hani yediğimiz bir şeylerden dolayı değil de stres özellikle bizim bu mide salgımızı çok artırıyor ve bazen o mide ağrılarına sebep oluyor. Böyle durumlarda önerebileceğiniz bitkiler var mı?
Böyle durumlarda aslında benim de kendi adıma en çok kullandıklarımdan bir tanesi tıbbi papatya çayı. Çünkü hem spazm çözüyor, hem bir taraftan hafif sakinleştiriyor ve gaz gideriyor. O şey nedeniyle, o stres nedeniyle sizin işte daha fazla oluşmuş olan o salgılarınız bir taraftan işte gaza sebep oluyor. Garip bir rahatsızlık hissiniz oluyor. Ben en rahat önerebileceğim şey tıbbi papatya çayıdır.
Bu bizim normal marketlerden aldığımız papatya çayı adı altında olan çaylar yeterli olur mu? Hani biz belki tıbbi papatya çayına her an ulaşamayabiliriz ama diğerleri evimizde bir şekilde bulunuyor.
O ambalajlanmış, paketli, yani büyük miktarlarda üretilen papatya çayları bence daha önce bir bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Kültür yapılması gerekiyor demiştim ben papatya ile ilgili. Çünkü çok karıştırılabilen bitkilerdi. Kültürü yapıldığından emin olduğumuz zaman tıbbi papatya çayını kullanabilir.
Rahatlıkla kullanabiliriz. Bunda yine şöyle 15 gün sıkıntısı var mı? Ya da hani günde 3 öğünden fazla gibi yapmaz, 3 öğünden fazla içmeyin gibi bir söyleyebileceğimiz durum var mı? Yoksa sorun değil mi?
Papatya biraz daha rahat kullanabileceğimiz bir bitki çayı, papatya çayı. Ama şeyi unutmamak gerekiyor. Hani şikayetimiz ciddi bir şekilde devam ediyorsa veya artıyorsa hiçbir şekilde daha fazla beklememek lazım. Öyle durumlarda mutlaka ve mutlaka hemen tekime başvurulması gerekiyor. Lazım.
Peki hocam, çok hızlı ya da çok fazla yediysek o zaman hani yemek sonrası genelde Türk geleneğinde bir çay içmek vardır. Hani o çay yerine böyle o hazmı giderici, hazımsızlığı giderici bir yöntem, bir bitkimiz var mı?
O hazımsızlık da aslında biraz önce saydıklarımız, çayların hepsi kullanılabilir. Hani bunlar işte şu ada çayı, biberiye fesleğen, bunların hepsi aslında bu şekilde hazımsızlığa faydalı olur.
Evet hocam, son olarak da müsaadenizle şunu sorayım. Şimdi biz hep yetişkinler için konuşuyoruz ama çoğu zaman çocuklarımızın da bulantıları oluyor. Ya da belki daha küçük yaş, işte 3 yaş, 4 yaş bebeklerin, çocukların da bulantıları olabiliyor. Onlar için de önerir misiniz aynı bitkileri?
Hayır, şöyle bu bitkiler için kaynak kitaplarda belirtilmiş eğer çocuk dozu yok ise bu söylenen dozların hepsi mutlaka ve mutlaka yetişkinler için geçerlidir. Ama mesela zencefilde, zencefil 6 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılışı var ama daha düşük dozlarda kullanılıyor. Hı-hı. Onlara dikkat etmek lazım.
Bu çok yüksek doz dediğimiz yetişkin dozu örneğin hani bir çay kaşığı mıdır zencefil diyelim tüketecek olsak? Ne kadardır onun yani, bir ölçüsü var mı?
Yetişkinlerde mesela eğer araba tutmasını önlemek için veriliyorsa bu 2 grama kadar diye söyleniyor. Tabii burada işte kaba toz mu yapıldı, ince toz mu edildi, ona göre bir kaşıkta ki şeyi değişecektir. Hadi gramajı değişecektir. Onlara dikkat etmek
lazım. Ama çocuklara verildiğinde o yetişkinden daha az dozda vermek
lazım. Evet, çocuklarda neredeyse 4'te 1 dozda.
4'te 1 dozda, evet, onu da öğrenmiş olduk.
Evet, en fazla ama bu 4'te 1 doz sadece zencefil için bu şekilde söylüyorum. Hani bu bir kuraldır gibi hiçbir şekilde algılanmasın.
Papatya çayı örneğin, papatya çayı içirebilir miyiz çocuklara da?
Papatya'da da yine yaşa göre kesinlikle değişir. Şimdi tıbbi papatya dahil bütün çaylarda, normalde bütün hepsinin kullanılışı yetişkinler için veriliyor. Onu hiçbir şekilde unutmamak lazım. Ama papatya'da ise yine aslında çocuklara çok fazla, mesela haricen kullanılması, haricen kullanıldığında birazcık daha kabul edilebiliyor. Evet. Ama dahilen hani 12 yaş altında çok fazla
önerilmiyor.
Çok fazla önerilmiyor ama hani önerildiği durumlar var. İşte bazı işte çocuklar için hazırlanmış çay karışımları var. Onların formülasyonuna düşük miktarlar da giriyor.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Tam da aslında mevsim geçişindeyiz. Güzelim yaz günlerini sonbahara terk ettik. Şimdi sonbahardan kışa doğru geçiş yapıyoruz. Bu özellikle bitkilere çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlıcakla köşemizde mevsim geçişlerinde mide şikayetlerimiz artıyor. Özellikle midevi rahatsızlıklarda, hazımsızlıkta, bulantı gibi durumlarda ne tür bitkilerden yararlanabileceğimizi, gaz giderici bitkileri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan devam ediyor.
İki dakika dur dinle lütfen, veda bu ne geç ne erken. Gidersin ama bir giderken bir kalbin vurduğunu.
Kırma, incitme kalbimi, ürkütme sevgilim. Güzel kalsın yerin senin gibi. Ama bil giderken bir kalbin vurduğunu. giderken bir kalbin vurduğunu. Haykırır derinden anlarsın belki halimden bir kalbin olduğunu.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Zengin, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Sizin Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı programında istihdam ve çalışma hayatı başlığında yer alan politika ve tedbirleri açıkladığını biliyoruz. Biz de bu tedbirler neler, ne gibi politikalar gerçekleşiyor, neler söyleniyor programda. Bugün size bunları soralım istedik.
Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile biliyorsunuz Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı var. Hı hı. Bu yıllık programlarda Sezin Hanım, ülkenin ekonomi, sosyal politikalar, büyüme, gelişme gibi birçok göstergelerinin yer aldığı ve bu mevcut durumla geleceğe dönük hedeflerin de yer aldığı programlar oluyor. Ve 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı da geçtiğimiz hafta 25 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Ve burada tabii birçok konu yer alıyor ama istihdam, çalışma hayatı, işsizliğe dair politika ve tedbirler, birçok düzenleme de burada yer alıyor. Ve bir aslında gelecek projeksiyonu çiziyor. Yani hem mevcut durumu ortaya koyuyor. Örneğin iş gücü piyasalarındaki gelişmeler neler ya da performans göstergeleri neler. Hı hı. Bunlar ortaya konduktan sonra geleceğe dönük de hedefler yer alıyor. İstihdam ve çalışma hayatı biliyorsunuz COVID-19 salgını süresince en çok etkilenen durumlardan biri de iş gücü piyasalarıydı. Tabii toplumun her alanı, her kesimi etkilendi.
Tabii.
Ama iş gücü piyasalarında etkilendi. Zaten özellikle gençlerin, kadınların istihdam piyasalarında iş bulması zorken bu tür ekonomik durgunluk dönemlerinde daha da zorlaşıyor. Çünkü pandemi bir taraftan iş yerlerinin faaliyetleri durdu, üretim durdu. Sadece Türkiye için geçerli değil, bütün dünyada gerçekleşti. O nedenle istihdamın hem sürdürülebilir olması hem iş yerlerinin çalışıyor olması gerekiyordu. Bu özellikle 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında da damgasını vuran en önemli şey aslında bu pandeminin hem iş gücü piyasalarına hem ekonomik ve sosyal hayatı etkilerini azaltacak tedbirler olarak görüyoruz zaten. Evet. Neredeyse başlıklarda, paragraflarda bu pandeminin etkilerini hem ekonomik göstergelerde hem istihdam göstergelerinde görüyoruz. Hem de hedefleri belirlerken oraya vurgu yapılıyor. En dikkat çekici noktalardan biri de bu programda yer alıyor. Dolayısıyla bu pandemi şartlarına, salgın şartlarına uyum sağlayacak politikalara öncelik veriliyor. İşte verilen destekler, iş yerlerinde hem üretimin hem istihdamın dengeli bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik önlemler dikkat çekiyor. Ve çok sayıda da hem politika hem de tedbir önerilerine yer veriliyor.
Peki tedbirlerden de bahsettiniz. Özellikle farklı kesimlerin, kadınların, engellilerin bu anlamda onların için de yapılacak tedbirler var mı yine bu program içinde?
Şöyle Sezin Hanım, burada özellikle temel istihdam ve iş gücü göstergeleri içinde dikkat çeken bir husus var. Türkiye'de son neredeyse 17 yıldır, 18 yıldır kadınların iş gücüne katılma oranı artıyordu.
Evet.
Hem istihdam oranı hem iş gücüne katılma oranı. Ve 2019 yılında bu %34.4'e kadar çıkmıştı.
Hı hı.
Yani neredeyse %23'lerden, %24'lerden bir ivme kazanmış ve her yıl artan oranda iş gücüne katılma oranı kadınların artıyordu. Yine istihdam oranlarında da bir artış söz konusuydu. Ama pandeminin etkisiyle, yani biliyorsunuz ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü.
Evet.
Ve o günden sonra biraz önce bahsettik zaten, kadınların hem istihdam oranları hem iş gücüne katılma oranları oransal olarak azdı. Bu ekonomik durgunluğun getirdiği, pandeminin getirdiği etkiyle daha da azaldı. Mesela 2019 yılında kadının iş gücüne katılma oranı %34.4'ten 2020 yılında bu %30.9'a düştü. Yani neredeyse 3,5 puanlık bir azalmayı ilk defa gördük. Hep artan bir grafik vardı. Çünkü bu tür dönemlerde biraz önce de söyledik. İşte belli bir yaşın üstündeki erkeklerin, işte kadınların, gençlerin, engellilerin iş bulmasının daha da zor olduğu bir iş gücü piyasası oluşuyor salgının etkisinden sonra. Burada işte bu veriler de dahil olmak üzere dezavantajlı dediğimiz gruplara yönelik çok sayıda politika tedbiri öngörülüyor. Onlardan örneğin bu özel politika gerektiren gruplar olarak da tanımlıyoruz biz bu grupları. Bunlardan mesela istihdama katılmalarını artıracak bir takım önlemler yer alıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı programında politika ve tedbirler başlığı var. Yani istihdam önce anlatılıyor, sonra politika ve tedbirler de bu tedbirin ne olduğunu, sorumlu olan iş kuruluş ya da işbirliği yapılacak kuruluşun ne olduğu ikinci sütunda, üçüncü sütunda da yürütülecek faaliyetler ve projeler yer alıyor. Hemen bir örnek verelim. Mesela özel politika gerektiren grupların, yani diyelim ki işte engelliler gibi grupların ne yapılacak? Öngörülen tedbir, buradaki özel politika gerektiren gruplara yönelik işe yerleştirme hizmetleri bu grupların ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir diyor tedbire. Bundan sorumlu olan kuruluş hangisi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
Hı hı.
Yürütülecek faaliyette projeler nedir? Orada da şu söyleniyor. İşte özel politika gerektiren gruplarda yer alan vatandaşlarımızın katılım sağlayabileceği sanal istihdam fuarları düzenlemek.
Hmm.
Yani istihdam fuarları biliyorsunuz yine pandeminin etkisiyle sanal alemde düzenleniyor.
Evet.
Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sanal istihdam fuarları düzenleyerek hangi tedbiri alacak? Özel politika gerektiren grupların İşte iş gücü piyasalarının ihtiyaçları doğrultusunda iş bulmalarını sağlayacak.
Evet.
Yine benzer şekilde işte diyelim ki yine özel politika gerektiren gruplara hem nitelikli danışmanlık hizmeti vermek hem de iş kulüplerinin hizmetlerinden yararlandırmak gibi bir tedbir var. Bunu yine yürütecek kurum Çalışma Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve Yeşilay gibi kuruluşlar. Buradaki yürütülecek faaliyet de iş kulüpleri var. Yine emek arzı ile emek talebini buluşturan, yani çalışmak isteyenle çalıştıracak kişileri buluşturan kulüpler var. Buraya dahil olanların daha da artmasını sağlayıp böylelikle iş gücü piyasalarına erişimlerini kolaylaştırma gibi tedbirler öngörülüyor.
Evet.
Eğer hani vaktimiz varsa kadınlara yönelik tedbirlerle ilgili hususları da söyleyelim.
Evet, 3-4 dakika vaktimiz var. Onun yanında bir de iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerde de bir çalışma, o programda yer alan bir tedbir kararı var mı? Onu da ekleyerek sonrasında sözlerimizi sonlandıralım.
Tamam. Şimdi Sezin Hanım, biraz önce hatırlarsanız kadınların iş gücüne katılım oranlarının özellikle salgının etkisiyle %34.4'ten 30.9'a düştüğünü ve 3,5 puanlık bir kaybın yaşandığını söylemiştik.
Evet.
Yine Cumhurbaşkanlığı programında, yıllık programında şöyle bir tedbir var. Kadınların iş gücüne ve istihdama katılımlarının artırılmasını sağlayacak bir tedbir var. Bu tedbirde de özellikle kadınların iş ve aile yaşamını uyumlaştıran politikalarda öngörülüyor. Bunu yürütecek kuruluş olarak da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversiteler, kamu kurumları, yürütülecek faaliyetlerde de kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla işte anne, yani işte olan anne projesi, çocuk bakım desteği uygulaması ve böylelikle kadınların iş gücü piyasalarına katılımlarını artırmak.
Evet.
Bildiğiniz gibi kadınların özellikle çocuk bakımı ya da diğer bakım hizmetleri nedeniyle iş gücü piyasalarından uzaklaştıklarını görüyoruz. İşte örneğin kreşler açarak ya da çalışan kadınların çocuklarına kreş desteği vererek onların iş gücüne katılımlarını artırmak gibi bir hedef ön görülüyor. İş sağlığı güvenliğiyle ilgili de söylediniz. Bu da Türkiye'nin önemli meselelerinden bir tanesi.
Evet, son birkaç dakikamızda da ondan bahsederek sonlandırabiliriz.
Tamam, onunla toparlayalım. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında iş sağlığı güvenliği hizmetleriyle ilgili 3 tane tedbir öngörülüyor. Yine bunu temel olarak Çalışma Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, işte meslek kuruluşları, TOP, TESK gibi kuruluşlar yürütecek. Burada da özellikle iş sağlığı güvenliği alanında rehberlik, bilgilendirme amaçlı materyaller hazırlamak, iş güvenliği kültürünün oluşması için eğitimler yapmak, yine iş ekipmanlarının periyodik kontrol formlarının standartizasyonunu sağlamak ve eğitimler, bilgilendirici faaliyetler yaparak hem iş yerlerinde çalışanların sağlığını, vücut bütünlüğünü korumak, hem de bu anlamda iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak politikalar öngörülüyor. Bunlar da toplamda özellikle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını sağlayacak tedbirler olarak görebiliriz.
Evet Sayın Zengin, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm bu sizin saydığınız alanlarda çok güzel, çok kıymetli gelişmeler olur. Biz de zaten programlarımızda her perşembe sizinle bu yenilikleri, bu çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, Çalışanların Dünyası köşemizde telefon konuğumuzdu. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı programında istihdam ve çalışma hayatı başlığında yer alan politika ve tedbirleri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.